Ayrım 17.
Düşüncelere dalmış olan Lotus, dik bir kayanın tepesinden kraliyet gemisinin uzaklaşmasını izledi. Beyaz yelkenli, Nubya'nın masmavi göğünün aksettiği mavi suların üzerinde süzülerek gidiyordu. Lotus, geminin provasında duran Ramses ve Nefertari'yi hayranlıkla seyretti. Lotus, önceden sadece sezebildiği şeyi bugün açıkça dile getirebilirdi. Ramses, Nefertari'yi sevdiği ve onun da aynı sevgiyi duymasını sağladığı için büyük bir firavun kişiliğine erişmişti. Ebu Simbel'in kraliçesi Nefertari göğün ve yeryüzünün yollarını açıyordu. 42. Şenar çılgına dönmüştü. Hiçbir şey umduğu gibi gitmemişti. Ramses'i yok etmek ve yolculuğunu baltalamak için yaptığı bütün girişimlerin başarısızlığından sonra Şenar Büyük Güney'in içlerine doğru kaçmak zorunda kalmıştı. Şenar çalıntı bir gemiyle yola çıkmıştı. Ancak geminin sahipleri şikayette bulununca peşine valinin askerleri düşmüştü. Yanındaki Nubyeli denizcilerin becerikliliği olmasaydı askerlerin eline geçmiş olacaktı. Şenar izini kaybettirmek umuduyla bir süre sonra gemiyi terk etmiş ve çölde ilerlemeye başlamıştı. Şenar'ın sağ kolu olan Giritli paralı asker sıcağı, yakıcı havaya ve sürüngenlerin, aslanların ve öteki yırtıcı hayvanların sürekli tehdidi altında yapılan bu yolculuğa sövüp duruyordu. Ama Şenar hala diretiyor, Ebu Simbel'e saldırıp şantiyeyi darmadağın edebilecek güçteki kabileleri ayaklandırmak için İrem ülkesine ulaşmak istiyordu. Nubya'da güvensizlik hakim olur olmaz, Firavun'un itibarı kalmayacak ve hasımları onu devirmek için birlik olacaktı. Şenar'ın komuta ettiği küçük müfreze, altın yıkama bölgesinin yakınına kadar sokulmuştu. Bu yasak bölgede özel becerilere sahip işçiler, Mısır ordusunun gözetimi altında çalışıyorlardı. İsyancılar, Mısır'a giden altın teslimatını engellemek için önce burayı ele geçireceklerdi. Bir kum tepesinin üzerine çıkan Şenar, altın parçalarını üzerlerine yapışan çamurdan temizlemek için yıkayan Nubyalı işçileri gördü. Çölün ortasında kazılmış bir kuyudan alınan su bir depoya dolduruluyor, oradan da bir meyilli kanalla durulaştırma havuzuna akıtılıyordu. Suyun hafif akımı sayesinde çözülen toprak su yüzeyinde kalıyor, daha ağır olan altın parçaları ise havuzun dibine çöküyordu. Altını iyice saflaştırmak için bu işlemi birkaç kez cinelemek gerekiyordu. Altın madenini çok sayıda iyi silahlanmış asker koruyordu. Sıradan bir savaşçının onlarla baş edebilme şansı hiç yoktu. Bu nedenle Şenar, değişik kabilelerden toplayacağı yüzlerce savaşçıyı bir araya getirerek büyük çapta bir başkaldırı düzenlemek zorundaydı. Şenar İrem ülkesinde Nubyeli kılavuzun önerdiği kabile reisini ziyaret etti. Vücudunun her tarafında yara izleri olan uzun boylu kabile reisiyle İrem ülkesinde karşılaştı. Zenci kabile reisi köyünün tam ortasındaki güneş kulübesinde Şenar'ı kabul etti ama karşılama pek soğuk oldu. Sen Mısırlısın. Evet Mısırlıyım ama Ramses'ten nefret ediyorum. Ben de ülkemi ezen bütün firavunlardan nefret ediyorum. Seni kim gönderdi? Ramses'in Mısır kuzeyinde oturan güçlü düşmanları gönderdi. Şayet onlara yardım edecek olursak firavunu yenecek ve size topraklarını ziyade edecekler. Biz isyan etmeye kalksak firavunun askerleri bizi kılıçtan geçirir. Kabilenin tek başına bu iş için yeterli olmayacağını kabul ediyorum. İşte bu nedenle başka kabilelerle ittifakların kurulması kaçınılmaz. İttifaklar kurmak güç, çok güç. Toplanmak ve aylar boyu uzun uzun konuşup tartışmak gerek. Şenar'da eksik olan niteliklerden biri de sabırdı. Öfkesini zapt etmeye çalıştı ve görüşmeler ne kadar uzarsa uzasın dayanmaya karar verdi. Kabile reisine bana yardım etmeye hazır mısın diye sordu. Burada, köyümde kalmak zorundayım. Oysa bir görüşme yapmak için komşu köye gitmek gerekecek. Orası da çok uzak. Giritli paralı asker Şenar'a bir gümüş plaka verdi. Şenar, bu hazineyle kabileni aylarca beslersin. Bana yardım edene hakkını öderim dedi. Nubyeli'nin bu tekliften çok hoşlandığı açıkça görülüyordu. Komşularla konuşursan bunu bana verecek misin? Başarırsan daha fazlasını da veririm. Bu iş yine de uzun, çok uzun sürecek. Yarın sabah güneş doğar doğmaz harekete geçelim. Bir Ramses'e dönen güzel İset, Nefertari ortaya çıkmadan önce Ramses'le aşklarını yaşadıkları saz kulübeyi sık sık düşünüyordu. Bir ara sevdiği adamla evlenmeyi umut etmişti ama kraliçe olmayı hak eden yüce bir kadınla nasıl rekabet edebilirdi? Bazen aşk ağrısı dayanılmaz bir hal alınca güzel İset hiç makyaj yapmıyor, eski elbiseler giyiyor ve kokular sürmeyi unutuyordu. Ama Ramses'in ona verdiği iki oğlu Kaha ve Merenputa ile Nefertari'nin kızı Meritoman'a duyduğu sevgi onu sıkıntılarından kurtarıyordu. Güzel İset bu üç çocuğun geleceğini düşünüyordu. Merenputa güzel, sağlıklı bir çocuk olmuştu. Zekası daha şimdiden belli oluyordu. Meritoman da zarif, dikkat çekici bir müzisyen, güzel bir kız olmuştu. Kaa ise geleceğin işi az bulunur bilgin olacaktı. Bu üç çocuk kendi geleceğini onlarda gören güzel İset'in tek umuduydu. Baş mabeyince ona ametist ve kırmızı akikten yapılmış 4 sıralı bir kolye, bir çift gümüş küpe ve altın sırmayla işlenmiş renkli bir elbise getirdi. Arkasından da Ramses'in ablası göründü. İset, yorgun görünüyorsunuz. Geçici bir bezginlik ama bu harika şeyler kimin için? Bu mütevazı hediyeleri size vermeme müsaade eder misiniz? Çok duygulandım. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kendinden emin duran, koruyucu pozlarındaki esmer, uzun boylu kadın harekete geçmeye karar vermişti. Bu durumunuz sizin için bir yük değil mi sevgili Seth? Hayır, gerçekten hayır. Ben madem ki büyük Ramses'in çocuklarını yetiştirme mutluluğuna erişmişim, bu bana yeter. Neden içte parlak olmayan bu kadere razı oluyorsunuz? Kralı ve çocuklarını seviyorum. Tanrılar bana bu mutluluğu vermediler mi? Tanrılar. Tanrılar boş bir hayalden ibaret ise. Siz ne diyorsunuz? Bir tek tanrı vardır. Akhenaton'un saygı gösterdiği, Musa ile Yahudilerin de dua ettikleri tek tanrı. Bizim de ona yönelmemiz gerekiyor. Siz kendi yolunuza devam ediniz Dolant. Ama bu benim yolum değil. Güzel Iset'i bu konuda ikna edemeyeceğini anlayan Dolant, başarı umudu olan başka bir alanı denemeye karar verdi. İkinci eş durumuna düşürülmeniz bana çok adaletsiz geliyor. Ben öyle düşünmüyorum Dolant. Nefertari benden daha güzel ve benden daha zeki. Hiçbir kadın onunla boy ölçüşemez. Bu doğru değil. Ayrıca Nefertari'nin çok kötü bir kusuru var. Neymiş o kusur? Nefertari Ramses'i sevmiyor. Nasıl böyle bir şey düşünmeye cesaret edebiliyorsunuz? Düşünmüyorum, biliyorum. Benim en çok hoşlandığım şeyin saray halkının konuşmalarını dinlemek ve onların sırlarını öğrenmek olduğunu bilmiyor musunuz? Nefertari'nin olduğu gibi görünmeyen entrikacı biri olduğunu söyleyebilirim. Ramses'le karşılaşmadan önce neydi? İstikbali olmayan, sıradan bir rahibe adayı. Tek becerisi tapınağın içinde tanrılara hizmet etmek olan, ortanın altında bir müzisyen. İşe bak ki Ramses'in gözüne çarpmasını bildi. Bu gerçek bir mucizeydi. Mahcup bir genç kız, gözü yükseklerde olan çılgın bir kadına dönüştü. Affedersiniz Dolant, ama bunu bir türlü kabul edemiyorum. Kral ve kraliçe çiftinin Nubya'ya yaptıkları yolculuğun gerçek nedenini biliyor musunuz? Nefertari kendi şanına yakışacak ve adını ölümsüzleştirecek bir tapınağın yapılmasını istedi. Ramses razı oldu ve uzun yıllar sürecek masraflı bir inşaata girdi. Nefertari'nin tek arzusu günü geldiğinde kralın yerini almak ve tek başına ülkeyi yönetmek. Bu çılgınlığı önlemek için her çareye başvurmak gerekir. Bu kadarını da tekrar ediyorum. Her çare. Tek bir kişi Ramses'i kurtarabilir. O da sizsiniz İset. Genç kadın sarsıldı. Dolant'tan kuşkulanmıyor değildi. Ama Ramses'in ablasının ortaya koyduğu kanıtlar insanın aklını allak bullak ediyordu. Nefertari iyi bir insana benziyordu. Ama iktidarı ele geçirmek insanı engelleyemeyeceği hırslara sürüklemez miydi? İset'in kafasındaki Ramses'e aşık olan ve ona tapan Nefertari görüntüsü parçalanmaya başladı. Entrikacı bir kadın için iki ülkenin efendisini baştan çıkarmaktan büyük bir zafer olabilir miydi? Ne yapmamı önerirsiniz Dolant? Ramses aldatıldı. Ramses'in şimdiden bütün saray halkının firavunun varisi gözüyle baktığı kralın annesi olan sizinle evlenmesi gerekirdi. Şayet kralı seviyorsanız İset, şayet Mısır'ı seviyor ve onun mutluluğunu istiyorsanız bunun tek bir çözümü var. Nefertari'den kurtulun. Güzel İset gözlerini kapadı. Dolant, bu olanaksız bir şey. Size yardım ederim. Bir suç işlemek insanın aklını, ruhunu ve adını darmadağın eden iğrenç bir şeydir. Büyük kraliçeye zarar vermek ise sonsuza dek lanetlenmek demektir. Kimse bilmeyecek ki. Ölüm vuruşuna karar verdiğiniz anda karanlıkta hareket etmeniz hiçbir iz bırakmamanız gerek. Sizin tanrımızın isteği bu mu Dolant? Nefertari Ramses'in yüreğini kirleten ve onu ağır hatalar işlemeye sürükleyen kötülüğe eğimli bir kadın. Onun zarar vermesini önlemek için birleşmek bizim görevimizdir. Bu şekilde krala sadık olduğumuzu göstereceğiz. Düşünmeye ihtiyacım var. Bundan daha normal ne olabilir? Size saygı duyuyorum İset ve isabetli karar alacağınızı biliyorum. Kararınız her ne olursa olsun size karşı olan sevgim değişmeyecek. Dolant gitmeden onu iki yanağından öpünce güzel İset'in dudaklarında zavallı bir gülümseme belirdi. Ramses'in ikinci eşi nefes almakta zorlanıyordu. Tereddütlü adımlarla sarayın bahçelerinden birine bakan pencereye doğru yürüdü. Ama üzerine düşen parlak güneş ışığı bile onun huzursuzluğunu gideremedi. Ellerini havaya kaldırarak insanların kaderini, ömürlerini ve ölüm saatlerini belirleyen gökteki gizli güçlere dua etti. Onların adına hareket etmeye Ramses'e zarar veriyor diye Nefertari'nin ömrünü kısaltmaya hakkı var mıydı? Bir rakip. Güzel İset hayatında ilk kez Nefertari'yi bir rakip olarak görüyordu. Aralarındaki sessiz anlaşma sarsılıyor, bir çatışma birçok yıldan beri zapt edilmenin verdiği şiddetle ortaya çıkıyordu. Ramses'in iki oğlunun annesi ve sevdiği ilk kadın olarak Güzel İset'in Ramses'in yanında onunla birlikte hanedanlığa ortak olması gerekiyordu. Dolant İset'in o güne kadar bastırmaya çalıştığı gerçek duygularını açığa çıkarmıştı. Nefertari bir kere ortadan çekilince Ramses bu aşkın geçici bir duygu olduğunu anlayacaktı. Haince niyetler olan bu büyücüden kurtulunca güzel İset'e, gençlik aşkına, onu sevmekten vazgeçmemiş olan kadına dönecekti. 43. Ofir bütün Yahudileri hor görmekle birlikte onların kendi mahallelerinde sunduğu güvenli ortamdan faydalanmasını bilmişti. Yine de yakalanma tehlikesine karşı sık sık ev değiştiriyordu. Önceden çok ustaca hazırlanmış tanıklar sayesinde Seramana, Libyalı büyücünün Mısır'ı terk ettiğine inanmıştı. Bu nedenle sürdürdüğü araştırmayı durdurmaya razı olmuştu. Sadece geceleri olabilecek karışıklıkları önlemekle görevli devriyeler olduğu gibi bırakılmıştı. Durum böyle olmakla birlikte büyücü pek de huzurlu değildi. Çünkü aradan birçok ay geçtiği halde durumda hiçbir değişiklik olmamıştı. 37 yaşına gelen Ramses'in hükümdarlığının bu 15. yılında da Mısır Krallığı olağanüstü bir başarı sergiliyordu. Hitit İmparatorluğundan gelen haberler hem garip hem de kaygı vericiydi. Urhiteşup hala Mısır'a karşı topyekun bir savaşa girmeyi düşünüyordu ama hiçbir saldırıya girişmiyordu. Ayrıca Güney Suriye ile Kenan ülkesinin oluşturduğu tampon bölge, savaşa alışmış ve yoğun bir saldırıyı püskürtecek nitelikteki Mısır birliklerinin kontrolü altındaydı. Nasıl oluyor da kanı kaynayan bir adam olan Urhiteşup böylesine kararsızlık gösteriyordu? Bedevilerin Ofir'e ulaştırdıkları çok kısa haberler konuya hiçbir açıklık getirmiyordu. Güneyde bulunan Şener, Nubyeli kabileleri ayaklanmaya bir türlü razı edemiyordu. Sonu gelmez görüşmeler birbirini izliyor ama somut bir sonuca varılamıyordu. Dolant sarayda güzel İset'in dostluğunu kazanmaya ve harekete geçmesi için onu razı etmeye çalışıyordu. Ama Firavun'un ikinci eşi herhangi bir karar alabilecek durumda görünmüyordu. Mebaya gelince Ayşe'nin Ameni'ye ulaştırdığı şifreli metinlerin içeriğini elde etme başarısını gösterecek beceriklilikte olmadığı anlaşılıyordu. Evet, genç Kaan'ın yararlandığı sihirli korumanın nelerden yapılmış olduğunu kesin olarak öğrenmişti. Ama Ramses'in büyük oğlu ciddi ve çalışkan tavrını hiç değiştirmeden sürdürdüğü için Ofir bu korumada en ufak bir çatlak bulamıyordu. Ramses sayısız tapınağın temelini attığı uzun bir yolculuktan sonra başkente dönmüştü. Nefertari mutluluktan yerinde duramıyordu. Karı koca savaş tehlikesine rağmen halkın büyük sevgisinin keyfini yaşıyordu. Herkesin inancı ülkenin sürekli bir refaha kavuşturulduğu ve her türlü dış saldırılara karşı ülkeyi koruyabilecek bir kralla kraliçeye sahip oldukları yolundaydı. Ofir ortaya çıkan bu bilançoya bakıp kara kara düşünüyordu. Yıllar geçiyor, Ramses'i yerle bir etme düşüncesi bir türlü gerçekleşemiyordu. Casuslerin başı olarak görevini başarma konusunda o güne kadar hiçbir kuşku duymayan Ofir, artık geleceğinden endişe duymaya başlıyor ve yılgınlığa kapılıyordu. Konuk kabul odasının bir köşesinde, karanlıkta oturduğu sırada içeri bir adam girdi. Seninle konuşmak istiyordum. Musa, meşgul müsün? Hayır, düşünüyordum. Ramses nihayet döndü. Öğüdünü uyarak onu bekleme sabrını gösterdim. Musa'nın ses tonundaki kararlılık Ofir'e güven verdi. Peygamber sonunda harekete geçmeye karar vermiş miydi? Peygamber, ihtiyarlar meclisini topladım dedi. Beni Firavun'la konuşmak üzere sözcü seçtiler. Toptan göç kararı hala isteniyor demek. Yahudi halkı Mısır'dan çıkacak çünkü Yahova'nın emri böyle. Siz verdiğiniz sözleri tuttunuz mu? Bedevi dostlarımız silah işini hallettiler. Silahlar şu an evlerin bodrumunda. Biz zor kullanmamaya çalışacağız ama bize zulmetmeye kalkışırlarsa kendimizi savunabilecek durumda olmamız gerekir. Savunmanız sağlanacak Musa. Ramses bir halkın isyanını asla kabul etmeyecektir. Biz isyandan yana değiliz ama bu ülkeyi terk edip vaat edilmiş topraklara gitmek istiyoruz. Ofir keyfini belli etmemeye çalıştı. Sonunda ufukta bir umut ışığı görünmüştü. Musa ülkede bir güvensizlik havası yaratarak Urhiteşup'a askeri bir müdahale olanağı sağlayacaktı. Topuz yaptığı saçlarını bir boneyle gizlemiş olan rahibe Putuyepa, yazılı kaya tapınağındaki 12 tanrı figürünün olduğu duvarın tam karşısında taş bir yatağın üzerine ölü gibi uzanmıştı. Onu 3 gün 3 gece hiç uyanmadan derin bir şekilde uyutacak çok tehlikeli sıvı bir ilaç içmişti. Mukadderatın güçleriyle ilişki kurmak ve kararlarını ortaya çıkarabilmek için bundan daha iyi bir yöntem yoktu. Sıradan kahinler Urhiteşup hakkında sürekli olarak olumsuz kehanetlerde bulunuyorlardı. Ancak Hattuşil ile kendisini ilgilendiren bir karar almak için bu kâhinler yeterli değildi. Bu nedenle Putuyepa tehlikeli fakat sonucu kesin bir yöntem uygulamaya karar vermişti. Evet, tüccar sınıfının tümünün ve ordunun hatırı sayılır bir bölümünün Hattuşil'den yana olmaları yoğun çalışmalar sonunda sağlanmıştı. Ancak yine de Hattuşil ve Putuyepa gelecekleri konusunda fazla hayalperest düşünüyor olabilir miydi? Mısır elçisi Aşağı'nın altınları sayesinde üst rütbeli pek çok subay, savunma ve sınır karakollarının güçlendirilmesini ve Mısır'a karşı yapılacak saldırı planından cayılmasını memnuniyetle karşılamışlardı. Amur Hiteşup kendisine karşı düzenlenen komployu fark ederse fikirlerini değiştirmeyecekler miydi? Urhiteşup'un iktidarı ele geçirmesine karşı çıkmak eninde sonunda ülkeyi sonu belli olmayan bir iç savaşa sürükleyecekti. Bu nedenle Hattuşil elinde birçok desteği olmasına rağmen binlerce titlinin öleceği böyle bir serüvene kalkışma konusunda tereddüt ediyordu. İşte bu nedenle Putuyapa rüyasında gelecekten bir haber almak istiyordu. Bu da ancak zoraki bir uyumayla elde edilebilecekti. Böyle bir deneye girişenlerden bazıları hiç uyanmamıştı. Bazıları da zihinsel özürlük almıştı. Hattuşil karısının ısrarına rağmen bu deneye razı olmamıştı. Ama Putuyapa hiç yılmamış, kocasının olurunu alıncaya kadar belki 10 kez dileğini hinelemişti. Şu anda 3 gün 3 geceden beri taşın üzerinde hareketsiz yatıyor, belli belirsiz soluk alıp veriyordu. Kâhinlik kitaplarının yazdığına göre artık gözlerini açacak ve mukadderat güçlerinin onu öğütlediklerini açıklayacaktı. Sinirleri iyice gerilen Hattuşil elleriyle pelerinini sıktı. Uyanma süresi geçmişti. Putuyapa, yalvarırım uyan. Bir irkilme. Hattuşil yanılıyor olmalıydı. Karısı kıpırdamamıştı. Hayır, hayır. Gerçekten de kıpırdıyordu. Putuyapa birden gözlerini açtı ve 12 tanrının figürlerinin kazındığı duvara baktı. İşte o zaman ağzından Hattuşil'in tanıyamadığı yavaş ve derinden gelen bir ses çıktı. Fırtına tanrısını ve tanrıça Iştar'ı gördüm. İkisinin de söylediği aynıydı. Kocanı destekliyoruz ve bütün ülke onun arkasında yer alacak. Düşmanı ise ininde sıkışmış bir yaban domuzuna benzeyecek. Aşağıya balığı ve ilkbahar çiğlerini düşündüren yumuşak, tatlı elin okşayışları o kadar ısrarlıydı ki onda yeni duygular ve yoğunluğu giderek artan bir arzu uyandırdı. Aşağının 5. titli oynaşı daha önceki kadınlar gibi baştan çıkarıcıydı. Ama o artık Mısırlı kadınları, Nil kıyılarını ve hurma bahçelerini özlemle arıyordu. İnsana Hitit başkentinin can sıkıcı, ağır havasını unutturacak tek şey aşktı. Aşağı tüccarlar sınıfının başlıca temsilcileriyle ağzı sıkı yüksek rütbeli subaylarla çok sayıda görüşme yapıyor, sağlığı her geçen gün daha da kötüleşen fakat can çekişmesinin ne zaman biteceği bilinmeyen Muvattelis'in varisi ve Haddi'nin yeni efendisi Urhiteşup'la uzun pazarlıklarını sürdürüyordu. Mısırlı'nın yarı resmi bir görevi daha vardı. Hattuşil'i aramak, saklandığı yeri bulmak ve onu Urhiteşup'a teslim etmek. İmparatorun oğlu sürekli alarm halinde bulundurduğu piyade, süvari ve savaş arabalarına yaptırdığı talimlerden döndüğünde Aşa ona düzgün aralıklarla ayrıntılı rapor veriyordu. Urhiteşup'un askerleri tam 3 kez Hattuşil'i neredeyse yakalıyordu. Ama her seferinde içerideki müttefiklerinin zamanında haber vermesi sayesinde Hattuşil son anda kaçmayı başarmıştı. Aşa ile oynaşı bu kez tam eğlencelerini bitirmişlerdi ki Urhiteşup Mısır elçisinin odasına girdi. Savaş komutanının bakışları sert, hatta kararlıydı. Aşa kokulu yağ ile ellerini ovuştururken iyi haberlerim var dedi. Urhiteşup zafer kazanmış bir kişinin coşkusuyla benim de iyi haberlerim var dedi. Babam Muvattelis nihayet öldü. Ben artık Haddi'nin efendisiyim. Tebrikler. Ama Hattuşil ne olacak? İmparatorluğumun toprakları çok geniş olmasına rağmen uzun süre benden kaçamayacak. İyi haberlerden söz ediyordunuz. Bu haber Hattuşil ile ilgili. Güvenilir bir haberci sayesinde Muvattelis'in kardeşinin nerede olduğunu bildiğimi sanıyorum. Ama ne aşağı? Hattuşil tutuklanınca barış antlaşması yapacağımızı garanti ediyor musunuz? Siz doğru taraftan yana oldunuz dostum. Emin olabilirsiniz. Mısır düş kırıklığına uğramayacak. Şimdi söyleyin bu hain nerede saklanıyor? Yazılı Kaya Tapınağı'nda. Urhiteşup olası gözcülerin dikkatini çekmemek için yanına sadece 10 kişilik bir müfreze aldı. Kalabalık birliklerin çıkaracağı gürültü düşmanlarını uyandırıp Hattuşil'in kaçmasına neden olabilirdi. Demek ki Putuyapa'nın emrine verilen rahipler ölen imparatorun kardeşine sığınma sağlamışlardı. Urhiteşup onlara da layık oldukları cezayı verecekti. Hattuşil başkentin yakınında içine girilmesi kolay olan bir yerde saklanmakla büyük bir ihtiyatsızlık etmişti. Bu kez kaçamayacaktı. Urhiteşup Hattuşil'i hemen orada öldürmekle onu hapse atıp hileli bir mahkemeye çıkarmak arasında tereddüt ediyordu. Sonucu önceden ayarlanacak olsa bile yargıya gitmekten pek hoşlanmayan Urhiteşup birinci çözümde karar kıldı. Bulunduğu konum nedeniyle Hattuşil'in boğazını bizzat kesme zevkinden mahrum olacağı için bu görevi adamlardan birine verecekti. Hattuşaş'a dönünce Muvattalis için görkemli bir cenaze töreni düzenlenecek ve çok sevgili oğlu Urhiteşup da onun yastınmaz halefi olacaktı. Urhiteşup savaşa hazır ordusuyla Güney Suriye'yi işgal edecek, Bedevilerle birleşecek, Kenan ülkesini ele geçirecek ve Mısır sınırını aşarak barışa inanmak gibi bir gaflette bulunan Ramses'in karşısına çıkacaktı. Urhiteşup Hatt İmparatorluğu'nun efendisi olacaktı. Hattuşil'in kurmaya çalıştığı pahalı koalisyonuna ihtiyaç duymadan düşlerini gerçekleştirecekti. Urhiteşup kendini Asur'u, Mısır'ı, Nubya'yı ve bütün Asya'yı ele geçirebilecek güçlü hissediyordu. Onun elde edeceği zafer kendisinden önce gelen imparatorları gölgede bırakacaktı. Küçük müfrezi içine birçok tapınağın yer aldığı kutsal yazılı kayaya yaklaştı. Rivayete göre burası fırtına tanrısı ve eşinden oluşan en kutsal çiftin eviydi. Yeni imparator ikinci adı olarak Teşup'u yani korkunç fırtına tanrısının adını taşımıyor muydu? Evet, o düşmanlarının üzerine yıldırım gibi inecek kutsal fırtına tanrısının ta kendisiydi. Tapınağın eşiğinde bir adam, bir kadın ve bir çocuk vardı. Hattuşil karısı Putiyapa ve 8 yaşlarındaki kızları. Bu aptallar Urhiteşup'un bağışlayıcılığına inanarak teslim oluyorlardı. Urhiteşup süvarilerini durdurdu, elde ettiği zaferin tadını çıkartacaktı. Aşa ona son düşmanlarından kurtulmasını gerçekten sağlamıştı. Bu lanet aile ortadan kaldırılınca artık kendisine hiçbir yararı olmayacak Mısır elçisini boğazlatacaktı. Bu aptal adam bir de kalkmış Urhiteşup'un barış vaadine inanmıştı. Zorluklara katlanıp sabrettiği bunca yıldan sonra Urhiteşup sonunda mutlak iktidarı eline geçirmişti. Urhiteşup askerlerine onları öldürün diye emretti. Yaylar gerildiğinde Urhiteşup'un içini müthiş bir mutluluk dalgası kapladı. Hain Hattuşil ile büyüklük taslayan Putiyapa oklarla delik deşik edilecek ve cesetleri yakılacaktı. Bundan daha güzel bir seyir olabilir miydi? Ama oklar atılmadı. Şaşıran Urhiteşup, öldürün onları diye yineledi. Oklar ona doğru döndü. İhanet. Yeni imparator ihanete uğramıştı. Demek Hattuşil karısı ve kızının böylesine sakin olmalarının nedeni buydu. Muvattalis'in kardeşi ilerledi. Sen bizim tutsağımızsın Urhiteşup. Teslim ol, yargılanacaksın. Aşırı bir öfkeyle haykıran Urhiteşup atını şaha kaldırdı. Birden şaşıran okçular geri çekildi. Ölen imparatorun oğlu savaşa alışık bir dövüşçünün çevikliğiyle çemberi yardı ve atını başkente doğru 4 nala sürdü. Okular kulaklarının yanından ıslık çalarak geçti ama hiçbir isabet etmedi. 44. Urhiteşup aslanlı kapıdan geçti. Hatti imparatorunun ülkesini seyretmekten büyük bir keyif aldığı Akropol'ün tepesine kadar atını sürdü. Özel muhafız birliğinin komutanı koşarak geldi. Hayrola majeste? Mısırlı nerede? Dairesinde. Bu kez aşağı sarışın bir Hititli güzelle sevişmiyordu. Kalın bir paltoya sarılmış yanında kısa kılıcıyla duruyordu. Urhiteşup öfkesi burnunda patladı. Tuzak. Bu bir tuzaktı. Kendi ordumun askerleri bana baş kaldırdı. Aşağı kaçmak gerekir dedi. Mısırlı'nın sözleri Hititli'yi şaşırttı. Kaçmak? Ne demek kaçmak? Benim ordum bu lanet mabedi yerle bir edecek. Asileri kılıçtan geçirecek. Artık ordunuz yok. Urhiteşup afallamıştı.